Ayrım 11. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 112. Eve girdiğimizde alacakaranlıktı. Lambalar yanınca birden yabancılaştım. İzzetle doluydu ev. Dün gece sızdığı koltuk. Holde Gaye'yi öperken üzerine bastığı halı. Duvarlarda Gaye ile çektirmiş oldukları fotoğraflar. Her yerde onun damgası vardı. Huzursuz olmam yersizdi. Birkaç saat sonra iyi düşünseydim ya. Masanın çevresinde üçümüz oturacağız. İzzet'le Gaye gelecekle ilgili planlarını anlatacaklar. Ben dinleyeceğim. Aslında çıkıp gitmeliydim. Gaye'nin varlığı aklıma gelen tüm olumsuz düşünceleri sildiği için aldırmadım. Daha önce de aynı kararı vermiştim ama işte Gaye ile yan yanaydım. Mutfakta salata yapıyorduk. İki kadeh çıkarmıştı Gaye. Şarabı açmıştım. Şişenin markasını, etiketin üzerindeki resmin ayrıntılarını zihnime not ederek kadehlere doldurmuştum. İş yaparken arada yudumluyorduk. Onunla aynı zamanlarda içiyordum. Aynı miktarda. Şarabın tadını aynı şekilde hissetmek için. O sırada telefon çaldı. Merhaba canım, ne haber, ne yaptın? Kiminle konuştuğunu anlamıştım. İzzet'in söylediklerini dinlerken kadehini alıp salona doğru yürümeye başlamıştı. Havucu rendelemeyi bırakıp kulak kesildim. Ya ama ben de yemek hazırlıyordum. Önder'le sinemada karşılaştık. Onu da çağırdım. Düşündüm ki. Öyle mi? Tamam. Görüşürüz canım. İyi eğlenceler. Tekrar rendelemeye başladığımda Gaye'nin gerçekliği kaydırmasındaki inceliği düşünüyordum. Sinemada karşılaştık. Aslında sokakta karşılaşıp sinemaya gitmeye karar vermiştik. Bu bilinçli bir kaydırma mıydı? Yoksa telefonda bazı gerçekleri bu şekilde özetlemek kolayımıza mı geliyordu? Gerçekten de sinemada karşılaşmışız denilebilirdi belki. Ya da onun için biz sinemada karşılaşmış olabilirdik. Bu sırada Gaye'nin arkamda ne yapacağını bilmez bir şekilde durduğunu fark ettim. Durumu bana nasıl açıklayacağını düşünüyor olmalıydı. İzzet'in gelemeyeceğini anladığım için kulaklarım uğulduyordu. Yüzümdeki denetimsiz sırıtmayı görmesin diye arkamı dönmüyordum. İzzet gelemiyormuş. Konuklarla ille de göbek dansı izlemek istiyorlarmış. Gaye'nin sesindeki ton beni endişelendirmeye başlamıştı. Ne demek istediği açıktı aslında. İzzet olmadan sen ve ben burada. Biraz saçma değil mi? Uygun değil, yanlış. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Bir bahane uydurup gitmeye kalksam bu daha da garip bir izlenim bırakırdı Gaye üzerinde. Hatta İzzet üzerinde de. Ama hiçbir şey olmamış gibi yemek hazırlamaya da devam edemezdik. Sözcükler ağzımdan ağır ağır çıkmaya başladılar. İstersen yemeği boş verelim. Ben de zaten. Bu cevap yerindeydi. Yemek asıl olarak İzzet için yapılıyordu. O gelmeyeceğine göre anlamı kalmadı. Gaye ne düşündü bilmiyorum ama kendine haksızlık yapılmış bir kız gibi dudaklarını büzerek ısrar etti. Olur mu? Ben açlıktan ölüyorum. İzzet orada keyif çatsın. Biz burada aç oturalım. Her şey yoluna girmişti işte. Sevinçten oynamama az vardı. Romantik müzikallerde her şey çarçabuk yoluna girerdi zaten. Birazdan müzik duyulacak ve ben sevincimi anlatan bir şarkı söyleyerek dans etmeye başlayacaktım. Köşede duran ayaklı lambayı mikrofon olarak kullanarak balkona çıkacaktım. Aşağıya baktığımda herkesin benim müziğimle dans ettiğini görecektim. Yaşlılar, gençler, dükkan sahipleri, komşular, hepsi gözlükçüden aldıkları gözlükleri takmış. Komik bir dans eşliğinde bu sevinci kutluyor olacaklardı. Karşılıklı oturduk sofraya. Aramızdaki üçüncü tabağı kaldırmamıştık. İzzet'i hemen silip atamazdı değil mi? Gaye spagetti tenceresini İzzet'in tabağının üzerine koydu. İçimden sinsice güldüm. Saçma. Nihale İzzet. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Bir şeyler anlatmalı. Sessizliğin uzamasına izin vermemeliydim. Sessizlik her şeyi olduğundan daha önemli hale getirirdi. Başımla üzerinde bir yığın biblonun durduğu büfeyi göstererek. Ne kadar ilginç şeyler onlar. Antika mı biriktiriyorsun diye sordum. Gaye neden söz ettiğimi bilmesine rağmen omzunun üzerinden şöyle bir baktı büfeye. Aslında anneannemden kaldılar bana. Onun bibloları. Şu bebek çok hoş. Hiç zenci bir porselen heykelcik görmemiştim. Bir zamanlar modaymış herhalde. Ben çocukluğumun büyük bir kısmını onlarla oynayarak geçirdim. O bebek, şu öpüşen çocuklar, balık tutan adam. Onlar benim oyun arkadaşlarımdı. Hepsinin birer rolü vardı, birer kişilikleri. Oyunlarımın konuları değişse de o kişiler hep olurlardı. Yaşlı denizci babam olurdu çoğu zaman. Bebek benim bebeğim. Şu fırfırlı şemsiye tutan kadın annem. şık davetlere gidip beni unuturdu. Oyunun içindeki annesinden mi yoksa gerçek annesinden mi söz ettiğini anlayamadım. Dalgın bir hareketle makarnayı çatalına doluyordu. Sonra bu üzüntüden sıyrıldı ve gülümseyerek, biraz da senden söz edelim, beni boş ver dedi. Ben, neyi nasıl anlatırsam onu etkileyebilirim acaba? Aklıma saçma sapan cümleler geliyordu. Bir müzikalde rol alıyorum. Aşık, genç adam rolünde. Bir başkası. Babam öldüğünden beri adını koymaya cesaret edemediğim bir boşluğun içinde yüzüyorum. Ya da, dün gece karşılaştığımız andan bu yana sana aşık olmakla meşgulüm. Öyle olsa ya, pat diye söyleyiverse insan. Asıl olanı. Ben şu aralar yalnız yaşıyorum. Ne demekti bu? Yüzüm kızarmaya başlamıştı. Yani babamı kaybettiğimden bu yana. Aynı evdeyim. Bir türlü kafamı toplayıp bir plan, biraz daha şarap. Kıvranıyordum işte. Bir kitap dizisi işine girdim. Bunu dün gece söylemiştim salak. Onları etkileyeceğim diye Emre Bey'den girip ikinci hayatlarından çıkmış. Z'de yaşadıklarını bire bin katarak anlatmıştın ya. Bir üniversitedeydim, doktora yapıyordum. Öyle mi? Ne üzerine? Fizik. Genel olarak mı? Yani belli bir konun vardır herhalde. Neden uzatıyordu ki? Henüz konumu seçmemiştim. Aslında yeterliye de girmemiştim. Ne oldu? Neden bıraktın? Üniversitenin bana göre olmadığını anladım. Ben psikoloji okudum. Sanırım ben de bu mesleğin bana göre olmadığını anladım. Zor, çok zor insanlarla uğraşmak. Yapma, ben psikoloji okumak isterdim. Samimiyetle kurduğum bu cümle beni olduğumdan daha az akıllı göstermiş olmalıydı. Ama işin içine girince öyle olmuyor. Ben de okurken zevk alıyordum. Ama gerçek yaşam. Stajımı Bakırköy'de yaparken bu mesleği kaldıramayacağımı anladım. Kitaplığın kapaklı bölmesini açıp bir klasörün içinden bir resim çıkardı. Bana uzattı. Onun resmiydi. Saçları daha uzun, bakışları daha canlı kara kalem bir portresi. Dudağının kenarındaki beni bile çizmişti ressam. Çok güzelsin, çok, çok uzaklardan Cevdet Bey'in ama diye devam eden itirazı çınladı kulaklarımda. Hastanede ilk günümüzdü. Gonca diye bir arkadaşım vardı. Staja birlikte başlamıştık ve korkudan birbirimizden ayrılmıyorduk. Her tarafta tuhaf insanlar vardı. Çoğu çocuk gibiydi. Sigara otlanarak, birbirlerini kızdırarak eğleniyorlardı. Bahçede şakalaşıyorlardı. Ziyaretçiler, doktorlar, hastalar, hepsi bu hastanenin içinde bildiğimiz kuralların çok dışında bir dünyada gibiydiler. Neyse, orada hastaların resimlerini yapan bir ressamla tanıştık. Bizim de resmimizi yaptı. Biz hasta değiliz, stajyeriz dedik ama o fark etmez dedi. Çok iyi birine benziyordu. Yetenekli, duyarlı. Ama o da aslında hastalardan biriydi değil mi? Zeki bir adam izlenimi yaratmak için yaptığım bu hamleyle hikayesinin tadını kaçırdığımı son anda fark ettim. Sürprizi sona saklamıştı doğal olarak. Üzüntüyle başını salladı. Evet, başta hiçbir şey anlamadık. O kadar normal ve akıllı görünüyordu ki. Diğer hastalar gibi giysileri de kötü değildi. Konuşmanın bir yerinde, yine başladılar dedi. Bir soru soran gözlerle ona bakıyorduk. Müziğe başladılar. Her gün çalıyorlar. Hep aynı müzik. Bıktırdılar artık. Biz müzik falan duymuyorduk. Çevrenin gürültüsüne kulak verdik. Ama hayır, müzik yoktu. Sonra saçmalamaya başladı. Bizim dünyamızın dışında başka bir dünya daha vardı. Sadece onun görebildiği. Neymiş hikayesi? Omuzlarını silkti. Öğrenemedik. Hastalardan biriydi işte. Zaten o anda o kadar sarsılmıştık ki. Ben sanırım o gün büyüdüm. Yani o anda öyle bir şey olmuştu ki kendime. Dünyaya, hayata bakışımda bir şeyler kökünden sarsılmıştı. Sandığım şey değildi hayat. Psikolog olamayacağımı o gün karar verdim. Sofrayı öylece bırakıp koltuklara geçtik. Şarap ikimizi de gevşetmişti. Müzik setinden yükselen Afrikalı şarkıcıya kulak versek ne dediğini anlayacakmış gibi geliyordu. Sonra bıraktın mı psikolojiyi? Evet. Hatta karşı tarafa geçtim diyebilirim. Halkla ilişkiler yapıyorum. Daha doğrusu insanlar hangi ürünü neden sever onun üzerine çalışıyorum. Hangi renk, hangi biçim? Renklerin özel bir önemi olduğu doğru mu? Bilmem, bir sürü çalışma, bir sürü bilgi var ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kim biliyor ki? Bir sigara yakıp düşünmeye başladı. Ardından aklına güzel bir şey gelmiş gibi gülümsedi. Bir renk testi var örneğin, ne kadar doğrudur bilemem. Ama kişilik hakkında fikir verdiği söyleniyor. Nasıl bir şey? İstersen sana yapayım. O dolaptaki klasörden bir kağıt çıkardı, bir de kalem aldı. Ne yapacağım? Hiç, sadece konuşacaksın. Uzmanlara özgü, duygusuz bir sesle kuralları söylemeye başladı. Ben birazdan sana bir takım renk hatları söyleyeceğim. Sen rengi duyar duymaz o renkten bir kapı düşüneceksin. Bana anlatmaya başlayacaksın. Nasıl bir kapı olduğunu. Sonra kapıyı açma ya da açmama hakkın var. O kapının ardında neler gördüğünü anlatacaksın bana. Hazır mısın? Büyük bir yudum şarap aldım ağzıma. Evet anlamında başımı salladım. Şarabın asidi yanaklarımı yineliyordu. Söylüyorum, mavi. Duvardaki dans tiyatrosu afişine bakarak bir şeyler hayal etmeye çalışıyordum. Düşünmek yok. Hemen gözünün önünde beliren mavi kapıyı anlatmalısın. Çabuk. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu ama yine de konuşmaya başladım. Öyle sıradan bir kapı, tek özelliği. Tam uyduracakken gözümün önüne derme çatma mavi bir kapı geldi. Mavi, metal bir kapı. Bir gecekondu kapısı gibi. Üzerinde anahtar yok. Sadece içeriden sürgülenebiliyor. Bir bahçe kapısı belki. Peki açıyor musun bu kapıyı? Evet, aslında dışarıdan açılmayan bir kapı bu. Ama ben kalemimi çıkarıp kapının aralığından içeri sokup sürgüyü yerinden oynatıyorum. Ve açıyorum. Ne görüyorsun ardında? Hoşuma gitmeye başlamıştı. Yok yere bir kapı, yok yere bir dünya. Kanepenin koluna doğru kaykılıp tavandaki bir noktaya bakarak konuşmaya devam ettim. Bir avlu, burası bir köy evi. Orada da bir kuyu var, kapaklı. Çevrede çeşitli şeyler var. Bir köşede üzerine kilim serilmiş bir sedir. Bir başka köşede yuvarlak bir yer sofrası. Evin iki penceresi var bir avluya bakan. Ortada bir kapı. Pencerelerden içeri bakıyorum. Bildiğin köy evi. Bir kadının bebeğini emzirdiğini görüp bakmaktan vazgeçiyorum. Burada ne işim var diye düşünüyorum. Ya birileri gelip beni burada bulursa, başkasının evinde bulunmaktan rahatsız olup dışarı çıkıyorum. Bu kadar mı? Gaye bir yandan da söylediklerimi not alıyordu. O kadar güzeldi ki tamamen benimleydi. Ne İzzet, ne başka bir şey. Sadece ben vardım orada. Onun zihninin içinde. Bunu hissedebiliyordum. Suskunluğumu bölümü bitirmiş olmama bir işaret olarak yorumladı. Sarı kapı. Ahşap bir kapı geliyor gözümün önüne. Oturduğum evin kapısı gibi bir kapı. Sarı ahşapla kaplanmış çelik bir kapı. Açıyor musun? Tabii ki. Anahtarım var zaten. Açıp evime giriyorum. Ne görüyorsun içeride? Ne görüyorum? Kendi evim. Eşyalar, halı. Aslında kendi evim ama her şey bana yabancı geliyor. Sanki başkasının evine girmişim gibi. Odaları dolaşıyorum. Evde birilerinin olup olmadığını kontrol ediyorum. Babam hayatta olsa onunla karşılaşırdım herhalde. Ama yok, kimse yok. Bir süre sonra yatağa girip uyuyorum. Beyaz kapı. Gaye hızlanmış mıydı, yoksa ben daha başka şeyler söylemek istiyordum da bunu belli edememiş miydim? Beyaz kapı, beyaz, bir laboratuvar kapısı. Ardında çok gizli deneylerin yapıldığı bir yer. Tuhaf bir alaşımdan yapılmış çok modern, sağlam bir kapı. Giriyor musun? Hayır maalesef. Manyetik kartım çalışmıyor. Giriş iznim iptal edilmiş. Aslında şaka yapıyordum ama gaye üzerinde durmadı. Pekala şimdi. Siyah kapı. Tamam, siyah kapı. Siyah, boşluk, kapı hayal edemiyorum. Bir an gayenin apartman kapısı geldi gözümün önüne. Ama sonunda nasıl yorumlayacağını bilmediğim bir testte. Riskli bir cevap vermek istemedim. Boşluk, bu bir kapı değil. Daha doğrusu bir mağara girişi. İçerisi karanlık olduğu için simsiyah görünen bir giriş. Nereye açıldığını hiç merak etmiyorum. İçeride yarasalar, böcekler falan vardır diye düşünüyorum. O hissi veriyor bana. Ama bir gün içeri girmek zorunda kalacakmışım gibi de geliyor. Tamam mı? Başımla onayladım. Sıkılmaya başlamıştım. Ne zaman biteceğini merak ediyordum. Son kapımız. Kırmızı kapı. Keyifle gerindim. Güzel bir kapı olmalı diye düşünüyordum. Bir gece kulübünün kapısı. Acayip eğlenceli. Çılgın bir yer var arkasında. Giriyor musun? Girmek istiyorum da kapıdaki bodyguard içeri almıyor beni ve oradan uzaklaşır gibi yapıyorum. Yan duvarlardan birine tırmanıp içeri gizlice giriyorum. İçerisi nasıl? Çok güzel. Bir yandan bulunduğum ortamdan çok zevk alıyorum. Ama bir yandan da yakalanmaktan korkuyorum. Sahnede şarkı söyleyen bir kadın var. Kadın beni fark ediyor ama bir şey yapmıyor. Aslında onun da beni istediğini anlıyorum. O kapıdan girmeye hakkı olanlardan biri değilmiş beklediği, benmişim. Benim gibi bir kaçak yolcu. Şarkısının sözlerinden anlıyorum bunu. Biletsiz yolculuk eden bir adamı anlatıyor. Başka kimse aramızdaki elektriğin farkına varmıyor. Ona yaklaşmaya çalışırsam, yakalanıp dışarı atılacağım için öylece duruyorum. Gayenin derin bir nefes aldığını duyunca doğruldum. Kapılar bu kadar. Deli miyim doktor hanım? Hayır da, neyse en başından başlayalım. Her renk bir yönünü simgeliyor. Önce mavi. Bu renk dünya ile ve sosyal yaşamınla ilgili. Senin insanlarla ilişkilerin, insanlara bakışın. Mavi kapıyı çok basit olarak tanımladın. Sen insanların dünyasını çok da olumlu görmüyorsun. Kapı arkadan sürgülenmiş. Yani insanların sana açık olmadıklarını düşünüyorsun. Aslında seni dünyalarına çekmiyorlar ama yine de sürgüyü açıp onların arasına giriyorsun. İnsanlarla ilişki kurmaya çalışıyorsun. Burada ilginç olan kapıyı kaleminin yardımıyla açman. Kalem burada senin yazarlığın olabilir. Ya da cinsellikle ilgili bir simge. Ama yazarlık diye yorumlasak daha iyi. İçeri girdiğinde iki alanla karşılaşıyorsun. Avlu ve ev içi. Bunlar da çok simgesel. Biri insanların herkesle paylaştıkları alan, avlu. Diğeri ise evlerinin içi, mahrem dünyaları. Sen mahrem dünyalarını da gözlüyorsun. Evet, bu mekanda tamamen gözlemcisin. Senin insanlarla ilişkin çok mutlu değil. Bir köy evi diyorsun. İnsanlara biraz tepeden bakıyorsun galiba. Ama onların mahremiyetine saygı da duyuyorsun. Burada yakalanma korkusu da var ki. Bu korku daha sonra da ortaya çıkacak. Şarabın ya da Gaye'nin söylediklerinin etkisiyle terliyordum. Anne ve bebek, bir aile. Toplumsal hayata baktığında senin gördüğün bu. Üstelik bu seni itiyor, korkutuyor. Bu sözlerin anlamını yıllar sonra çözecektim. Henüz farkında değildim. Ve insanların arasına girdiğin gibi çıkıyorsun da. Gelelim sarı kapıya. Bunu söyledikten sonra başını yazdıklarından kaldırıp beni süzdü. Tepkilerimi görmek istiyordu belli ki. Bir sigara yakıp dumanını üfledim. İnsanlarla arama mesafe koymak için dumandan bir duvar ördüğümü düşünebilirdi pekala. Evet, sarı kapı anlamı nedir? İç dünyan, ruhun. Bir kere sen kendi dünyanın farkındasın. İstediğin zaman girip çıkabileceğin evin gibi tanımlıyorsun. Herkes böyle değil midir? Gaye gülümseyerek başını salladı. Hayır canım, nerede? İnsanların en zor girdikleri kapılardan biridir bu. En çok sıkıldıkları. Bakalım senin içinde neler varmış. Notlarını gözden geçirirken kıpırdayan dudakları. O küçük, mükemmel kahverengi ben. Bir büyücü gibi içimi okuduğundan kuşkulandım. Saçma. Zihnimin içinde biri dolaşıyor. Evet, kendi evin. Anahtarı cebinde. Bu şu anlamada geliyor. Başkalarının girmeleri mümkün değil. Hatta kapıyı ahşap yapmaya bile razı olmamışsın. Çelik bir kapı. Kırılabilir gibi görünüyorsun ama sağlamsın. Bu iyi. İçeride iki şey dikkatimi çekti. Babanla ilgili olan duyguların. Ki bu çok kolay açıklanabilir bir durum. Onu özlemişsin. Bir de başkasının olup olmadığını kontrol ediyorsun. Bu garip. Kalbini kontrol ediyorsun desem değil. Bir de yabancı gibi hissediyorsun kendi içinde. Buralarda bazı sorunlar var. Sen de farkındasın. Çıkıp gitmiyorsun ama uyuyorsun. Sorunları erteliyorsun. Nutkum tutulmuştu. Biraz önce laf olsun diye anlattıklarım bir korku filmi gibi geliyordu şimdi. Babam. Gelelim iş ve para ile ilişkine. Beyaz kapıya. Evet, bir laboratuvar. Şimdi daha önce anlattıklarından kopya çekiyorum. Bu senin içeri girmediğin üniversite isim geliyor. Aslında güzel bir kapı. Yani senin için olumlu bir işmiş ama artık içeri giremiyorsun. Bir zamanlar o manyetik kartın varmış ama şimdi iptal edilmiş. Bu da tas tamam anlattıklarına uyuyor. Peki ya bilmeseydin? Gaye kağıtlara bakıp bir süre düşündü. Bir zamanlar iyi bir işin olduğunu ama oradan kavulduğunu söylerdim. Belki de bambaşka bir şey söylerdim, bilemiyorum. Bazı şeyleri bildikten sonra onu bilmeseydik nelerin olabileceğini asla tahmin edemeyiz. Karşımda gelişkin bir bilgisayar varmış gibi hissettim. Bu ona olan hayranlığımı perçinlemekten başka bir işe yaramadı. Saçma. Çöz ruhumu, dijital melek. Evet, bu kadar. Somut dünyevi işlerle ilgili başka bir şey söylememişsin. Gelelim siyah kapıya. Siyah, ölümün simgesi. Bir başka deyişle, senin ölümü nasıl algıladığın. Metafizik konulara yaklaşımın. Söylediklerine bakılırsa, sen ölümden sonrası hakkında oldukça gerçekçi düşüncelere sahipsin. Ölümden sonra senin için hiçbir şey yok. Böcekler, yarasalar var ama onlar ölümün doğal yüzü gibi. Ölmek istemiyorsun ve bir yandan da bunun kaçınılmaz olduğunun bilincindesin. Gerçekçi bir tutumun var. Metafizikle ilişkin yok gibi bir şey. Bu aslında bir yazar için çok da hoş bir şey olmasa gerek. Doğruydu. Doğru muydu? Yüzümü asmış olmalıydım. İçimdeki olumsuz önder makineli tüfek gibi konuşuyordu. Zaten ne zaman yazar oldun ki? Uyduruk reklam ajansı projeleri ne zamandan beri edebiyat sınıfına dahil ediliyor? Sen sadece alık bir serserisin. Çocukluk arkadaşının sevgilisine asılan bir zavallı. Özür dilerim, seni incitmek istemedim. Kederlendiğim hemen anlaşıldığı için kendimden nefret ettim. Yok canım, önemli değil. Sosyalist gerçekçi bir yazar olacağım ben zaten. Saçmalamak dışında bir seçeneğim yoktu. Metafizikle aşk metafizik bir şey değil mi Gaye diye sormak istiyordum ona. Sonra dizlerine kapanıp beni sevmesi için yalvarmak. Tanrım ne küçültücü bir şey aşk. Tanrım mı lafın gelişi. Mi. Gaye beni üzdüğü için üzülmüş gibiydi. Lütfen sözünü sakınma. Merak etme. Gülümsemesinde seni asla üzmeyeceğim mesajı gizliydi. Bundan emindim. Öyle bir şeyleri paylaşan insanların kırılganlığı bulaşmıştı ikimize de. Tamam, son kapımız kırmızı. Senin aşk hayatın. Heyecanlanıp neler söylediğimi hatırlamaya çalıştım. Gece kulübü, şarkıcı kadın ama gayenin hızına erişmem zordu. Sorun daha kapının ağzında başlıyor. İçeri alınmıyorsun. Tıpkı iş hayatında ya da toplumsal yaşamda olduğu gibi. Ama bir fark var. Sen buraya kaçak giriyorsun. Gerçi mavi kapıdan da zorla girmiştin ama orada hiç olmazsa kapıyı açıp girmiştin. Burada duvardan atlıyorsun. Yasak bir şey senin için aşk. Aşkı memnun. İçimde biliyor, anladı, her şeyi biliyor diye aynı anda hem gülen hem de ağlayan bir maymun tepiniyordu. Güzel, aşkın peşindesin. Yılmıyorsun. Kapıdan kovulunca bacadan giriyorsun. İyi ki bunları söylerken yüzüme bakmıyordu. İfademi düzeltmek için tüm kaslarımı tek tek ikna etmeye çalışıyordum. Bacadan giriyorsun ama içeride yine uzaksın kadına. Garip bir durum. Sen birine aşık gibisin, uzaktan. Kadının da bunun farkında olduğunu sanıyorsun. Kadın bunu sana şifreli bir yolla anlatıyor, şarkıyla. Yine yakalanma korkusu. Başta da vardı. İnsanların mahrem hayatına girdiğini düşünüp tedirgin oluyorsun. Orada da bir kadın var. Belki de, bilemiyorum. İkisini birleştirince aile olmaktan korktuğunu söyleyebilirim ama. Neyse, sonuç olarak aşk hayatında bir çıkmazdı. Bitmişti. Sersem gibiydim. Ne diyeceğimi, elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırmıştım. Şimdi testi sen değerlendir bakalım. Ne kadarı doğruydu sence? 11. ayrımın sonu. Sayfa 125.